Ayrım 33. Affetmeyen ve affedilmeyen. Af tartışmaları önümüzdeki günlerde de sürüp gidecek. Kimlerin kimleri neden affetmediklerini anlatabilmek için iki örnek vereceğiz bugün. Affetmeyen bir Adalet Partisi milletvekiliyle affedilmeyen bir Türkiye İşçi Partisi yöneticisini birlikte tanıyalım. Yılmaz Ergenekon, Adalet Partisi İstanbul milletvekili olarak affa karşı çıkmıştır. Kendisi Ankara Hukuk Fakültesi doçentlerindendi. Ergenekon, Turgut Özal'ın Devlet Planlama Teşkilatı müsteşarlığı yaptığı günlerde aynı kuruluşta Teşvik ve Uygulama Dairesi Başkanlığı yapmış ve kredi dağıtımlarında önemli roller oynamıştı. Bu arada bir tek imza ile Coca-Cola'cı, Perejacı, Metal Kapakçı Kemal Has'a İngiltere'de elvan gazozları satabilmesi için 726 bin dolarlık döviz sağlayarak bunun kar transferlerini de güvence altına aldırmıştır. İş bununla da bitmemiş. Ergenekon bir süre sonra hem Devlet Planlama Teşkilatı hem de Hukuk Fakültesindeki görevlerinden istifa ederek mali onalaklar sağladığı Has Holding'de görev almıştır. Yılmaz Ergenekon, Has Holding'de Coca-Cola'da, Perejada ve Metal Kapak'ta 5'er bin lira aylıkla 4 görevi üzerine almıştır. Bu ücretlere bir de 5 bin liralık ev ücreti de eklenmiştir. Böylece Ergenekon, resmi görevi sırasında geniş olanaklar sağladığı hür teşebbüsten kendi yararına kişisel ayrıcalıklar elde ederek menajerlik yapıyordu. Bu arada her nedense hür teşebbüsten de ayrılmak isteyen Ergenekon, öğretim üyeliğine dönmek için başvurmuşsa da bu istek eski meslektaşlarınca reddedilmiştir. Bu kez Odalar Birliği Sekreterliği ile yetinen Ergenekon, Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği'nin çatısı altında önemli görevler de yüklenmiştir. 14 Ekim seçimlerinde de Ergenekon'u Adalet Partisi milletvekili olarak gördük. Düşünce suçlarını affetmeyen milletvekillerinden biri budur işte. Gelelim affedilmeyen bir işçi partisi yöneticisine. Doktor Adil Özkol, Ankara Hukuk Fakültesi asistanlarındandı. Babası Kıbrıs bunalımında Türk Devleti'nin onurunu koruyan Kıbrıs Büyükelçimiz Doktor Mazhar Özkol'dur. Benim en yakın dostlarımdandır. Adil evli, bir de çocuğu var. Adı Zeynep. Adil Özkol sadece hukuk fakültesi asistanı olarak çalıştı. Fakülte dışında hiçbir görev almadı. Eline geçen maaşla kıt kanaat geçinmeye çalıştı yıllarca. Düşüncelerinden başka güvencesi, namusundan başka dayanağı yoktu. Sosyalizme inanmıştı. Emekçi sınıfların demokratik yollarla iktidara gelmesini savundu hep. Fakültede aynı odada görev yaptık yıllarca. Aynı kürsünün asistanlarıydık. Aynı ilkokulda, aynı ortaokulda, aynı lisede ve aynı fakültede okumuştuk birlikte. Ve aynı kürsüde görev yapıyor, aynı odayı paylaşıyorduk. Sonradan cezaevlerinde de bir süre koğuşlarda kaldık. Fransa'ya gidecekti, gitmedi. Başkası kullandı bursunu. Türkiye İşçi Partisi'nde yönetici olduğu için 12 yıl 6 ay hüküm giydi sıkı yönetim mahkemesinde. Eğilmedi, ezilmedi. Sosyalizme olan inancını dipdiri ayakta tutmasını bildi. Bileklerimizde kelepçeyle sıkı yönetim mahkemesi nezaretinde karşılaştığımda gülerek 10 yıl sonra görüşürüz demişti. Onurlu, neşeli, hayatı seven, pırıl pırıl zekasıyla şimdi Niğde cezaevinde Adil. Kim bilir 141-142'nin af görüşmeleri çerçevesini hangi esprilerle süsleyerek izlemiştir basından. 141. maddeden 12 yıla mahkum olunca amme haklarımızı kaybettik ama temiz hakkını kazandık demiş çevresine. Duyunca ben de güldüm içimden. Acıyla, kahırla güldüm. Affedilmeyenlerin bir tanesi de bu işte. Sizlere iki örnek verdim. Bu iki örnekle kimin neden affetmediği, kimlerin neden affedilmediği açık değil mi? Buna siyasal kin deriz. Egemen sınıfların temsilcilerinin emekçi sınıflardan yana çıkanlara karşı koydukları bitmez tükenmez kin. Ecevit'in barışçılığı yenemedi bu kini. Kim yenecek? Mecliste gece yarısı af görüşmelerini izlerken Yılmaz Ergenekon çarptı gözüme. Çok memnun gülüyordu. Yalnız Ergenekonlar resmi görevlerinde kredi dağıtırken, yüksek ücretlerle hür teşebbüste çalışırken milliyetçiliklerinin gereklerini yapıyorlar. Sen Adil kardeşim, iki dil bilirsin, hukuk doktorusun. Neden yabancı şirketlere girip yüz binlere imza atmadın? Ergenekonlar seni affederler mi hiç? Yeni ortam 18 Mayıs 1974. Hükümlü eşlerine saygıyla. Hükümlü eşleri, sizler de bir bakıma hükümlüsünüz. Kocanız yıllarca hapis cezasına çarptırılmış. Her ziyaret günü içinizde düğümlenen acılarla koşuyorsunuz cezaevlerine. Kocanıza evinizden, çocuklarınızdan haberler götürmek istiyorsunuz hep. Çocuğumuz büyüyor. Geçenlerde hastalanmıştı biraz. Doktora götürdüm. Şimdi çok iyi. Hep seni arıyor. Okula gidiyor, ödevlerini yapar yapmaz yatıyor. Sana mektup yazmış geçen gün, aldın mı? Belki de çocuğunuz doğmadan tutuklamışlardır kocanızı. Bir küçücük kundakla gitmişsinizdir cezaevine. Saatlerce bekledikten sonra görüşme yerinde tel örgüler ve nöbetçiler arasında babasına gösterebilmişsinizdir çocuğunuzun yüzünü ilk kez. Bak, sana benziyor. Gözleri aynı seninki gibi. Kocanız baka kalmıştır küçücük kundağa. Sonra kucağına almak istemiştir çocuğunu. Yasak, demişlerdir. Elini çocuğunun tenine değdirememiştir babası hiç. Hukuk devleti ve demokrasi adına bir babanın yeni doğan çocuğunu kucağına alması yasaklanmıştır. Buğulanan gözlerinizi saklamışsınızdır kocanızdan. Sonra hıçkırarak ağlamışsınızdır evinizde. Parasız ve işsiz kalmışsınızdır. Soyadınız öğrenilir öğrenilmez kapanmıştır bütün kapılar yüzünüze. Kucağınızda çocuğunuzla sığınmışsınızdır annenizin babanızın evine. Bir türlü rahat edememişsinizdir. Çevrenizdeki bakışlardan bin türlü anlam çıkarmışsınızdır. Bazen de seni isteyen o hariciyeciyle evlenseydin böyle olmazdı gibi öğütlerle de karartılmak istenmiştir iş dünyanız. Anne, babam ne zaman gelecek? Baharda kızım, sana güzel hediyeler alacak. Orada bizim için çalışıyor. Kızım uyusun, büyüsün, annesini üzmesin diyor. Babalar hep böyle uzakta mı olur anne? Gelsin artık. Boğazınıza düğümlenmiştir hıçkırıklar. Çocuğunuza sarılıp ağlamışsınızdır dakikalarca. Baba gelmedi diye mi ağlıyorsun anne? Babaannem de öyle diyor. Gelecekmiş, ağlama. Evlendiğiniz günü düşünmüşsünüzdür. Siz duvağınız, kocanız siyah elbisesi içinde biraz mahcup. Nikah salonuna girdiğiniz an gelmiştir aklınıza. Sonra dostlarınızdan gelen kırmızılı beyazlı karanfiller ve uzaktaki dostlarınızın yolladığı telgraflar. Sonra ilk dansınız kocanızla ve kirayla tuttuğunuz o küçücük ev, taksitle aldığınız oda takımı, buzdolabı annenizin hediyesi, bir de yemek takımı. Dairedeki arkadaşlarınız almış. Dalar gidersiniz eski günlere. Mutlulukların dehlizlerinde acılarınızın dalgalarıyla kas katı kalırsınız düşündükçe. Yıkılmamaya, ezilmemeye çalışmışsınızdır. Gözyaşlarınızı saklamışsınızdır. Kocalarınızı cezaevi hücrelerinde mutlu gülücüklerle selamlayıp gözyaşları dökmüşsünüzdür içinize. Çaresizlik kavurmuştur yüreğinizi. Hayatınızın en güzel yılları, mutluluğunuzun en güzel günleri çalınmıştır. Zorla alınmıştır her şey elinizden. Bir gece yarısı eviniz basılmış, kocanız kitaplarıyla birlikte alınıp götürülmüştür. Sonra da tutuklanmış, yargılanmış ve mahkum olmuştur. Bir sürede Yargıtay kapılarında, acaba karar bozulur mu diye bir kuş gibi atan yüreğinizde dolaşıp durmuşsunuzdur. Kesinleşmiştir karar. Kocanızı bir sabah vakti bir Anadolu kentindeki cezaevine götürmüşlerdir. Ve mektup almışsınızdır 2-3 gün sonra. Görülmüştür damgası altında, biraz acele yazılmış 1-2 sayfa. Karıcığım, rahatım, şimdilik tecritteyiz. Kaloriferler de yanıyor. Geçti artık böbrek sancılarım. Ziyaret perşembeleri. Çocuğu da getir, olmaz mı? Anneme de yazdım. Onlarda kal bir süre. Kendine iyi bak. Af haberleriyle umutlanmışsınızdır sonraları. Kocanızın nikah dairesindeki ürkek ve mahcup yüzüyle mahkeme önündeki sert ve kararlı tavırları gelip geçmiştir gözlerinizin önünden. Çocuğunuz ve kocanızla birlikte sıcacık evinizde yaşayacağınız günleri düşünmüşsünüzdür. Kuşkularla kıpırdanan bir sabırsızlıkla beklemişsinizdir af görüşmelerini ve haber almışsınızdır sabaha karşı. Affedilmemiştir kocanız. Siyasal düşüncelerinden dolayı mahkum olanlar af dışında tutulmuştur. Bir kez daha kararmıştır iş dünyanız, yıkılmıştır düşleriniz. Özlemleriniz bir hançer gibi saplanmıştır umutlarınıza. Hükümlü eşleri, sizler kocalarınızın umudu ve yüz aklarısınız. Yüreğinizle, sevginizle, sabrınızla onlara güç veren sizlersiniz. Kocalarınız inançları uğruna yaşamlarının en güzel yıllarını armağan etmişlerdir topluma. Sizler de gençliğinizin taptaze umutlarını cezaevlerine kilitlemişsiniz. Hayatın küçük mutluluklarını emekçi sınıflardan olmanın onuru ile değiştirdiniz sessizce. Sizlersiniz güçlü olan. Kocalarınızla övünerek başlarınız dimdik dolaşın. Onların boyunlarındaki mahkumiyet zincirleri sizlere verebilecekleri en değerli armağanlarıdır. O kelepçeler ki düşünen insanların bileklerinde paslanıp kırılacaklardır bir gün. Gözyaşlarınızdan mutluluklar süzüp sevginiz, saygınız, bilinciniz ve sabrınızla bekleyin gelecek günleri. Yeni ortam, 22 Mayıs 1974. Bizi kim işletiyor? Bizi kim işletiyor? Türkiye'de garip olaylar oluyor. politikacıların davranışlarına akıl erdirmek çok güç. Olayları şöyle bir sıralayıp düşününce, herhalde bizi biri işletiyor diye düşünüyor insan ister istemez. Haksız mıyım? Bakınız, Demirel 27 Mayıs devriminin devirdiği, vatana ihanet suçuyla yargılanıp mahkum ettiği bayara, emrinizde bir neferim deyip devrik cumhurbaşkanının elini öper. 2-3 gün sonra da 27 Mayıs Anayasa ve Hürriyet Bayramı'nda Atatürk ve devrim şehitlerinin manevi huzurunda düğme ilikleyerek saygı duruşunda bulunur. Üstelik bu törenlerde de bayarı devirenleri de kutlar. Biri bizi işletiyor herhalde. Cumhuriyet Senatosu Başkanı Tekin Arıbur'un 27 Mayıs devriminin devirdiği ve Yassıada'ya kapattığı eski Hava Kuvvetleri Komutanı'dır. Yıllar geçmiş, şimdi kendisi Senato Başkanı olmuştur. Bugün bu sayın devrik komutan da kendisini deviren ihtilalin yıl dönümünde tebrikleri kabul etmekte ve tebrik ve teşekkür telgrafları teati etmektedir. Bu kadar gariplik bir arada olamaz. Biri bizi işletiyor galiba. Kontenjan senatörü Faruk Gürler, 27 Mayıs devriminden hemen sonra kurulan Silahlı Kuvvetler Birliği Cuntası'nın ihtilal toplantılarına katılmış ve ihtilal protokolları imzalamıştır. Gürler'in kuvvetli adam olduğu günlerde de birçok kimse gizli örgüt kurdukları iddiasıyla mahkemelere yollanmıştır. Bir insan hem kendisi gizli örgütçü olup hem başka insanları aynı suçla ezmeye çalışırsa ortada bir terslik vardır. Yok, bu kadarı olamaz. Biri bizi işletiyor. Ama kim? Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Muhsin Batur, 12 Mart 1971'den önce bir muhtıra yayınlayarak bazı siyasal görüşler ileri sürdü. Sonra 12 Mart'a gelindi ve birçok subay Batur'un onayıyla siyasetle iştigal ettikleri için ordudan uzaklaştırıldı. Batur, emekli olduktan sonra Uçan General başlığıyla yayınlanan bir yazı dizisinde cuntacılık serüvenleri anlattı güzel güzel. Şimdi Uçan General senato koltuğuna konmanın heyecanı içindedir. Nasıl olur bunlar? İşletildiğimiz kesin de acaba bizi işleten kim? Kim işletiyor bizi? 12 Mart'tan sonra Erbakan'ın başkanlığındaki Milli Nizam Partisi, laikliğe aykırı tutum nedeniyle Anayasa Mahkemesi'nce kapatıldı. Fakat her nedense kerameti kendinden menkul bu Atatürkçülük döneminde Erbakan'ın ve arkadaşları hakkında sıkı yönetim komutanları bir kovuşturma açtırmadı. Fakat İşçi Partisi yöneticileri için başka kurallar uygulandı. Hem partileri kapatıldı, hem siyasetle uğraşmaları yasaklandı. Hem de 12'şer, 15'er yıl hapis cezasına çarptırıldılar. Şimdi de 20 Müslüman kardeşlerin oyları ile afları engellendi üstelik. Bütün bunlara aklımız ermiyor. Ne yapalım? Hukuk kitaplarını açtık. Bunların hiçbirinin yerini bulamadık. Anlaşılan biri bizi işletiyor açıkça. İşçi Partisi kapatılmadan önce sıkı yönetim kanununun iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Dilekçenin verildiği gece parti yöneticileri evlerinden birer birer toplanarak gözaltına alındı. Sonra tip yöneticileri sıkı yönetim kanunu gereğince yargılanmaya başlandı. Bir süre sonra da Anayasa Mahkemesi tipin dilekçesini haklı bularak sıkı yönetim kanununu iptal etti. En sonunda parti yöneticileri devlet hayatını zaafa uğratmak gerekçesinin de yer aldığı bir kararla mahkum oldular. Şeriatın kestiği parmak acımaz. İyi ama bizi işleten kim? İşleten her kimse çıkıp sizi ben işletiyorum dese ne olur sanki? Meraktan çatlıyoruz kaç yıldır. Allah Allah, bizi işleten kim acaba? Sıkı yönetim komutanları 12 Mart döneminden sonra çeşitli bildiriler yayınladılar. Bu arada iş yerlerindeki cümle grevleri de yasakladılar. Sonradan bir baktık ki eski Genelkurmay Başkanı Tahmaç bol maaşla bir bankaya yönetici olmuş. İzmir Sıkı Yönetim Komutanı bir büyük mağazada göreve başlamış. Türün Paşa'mız da özel sektörde kendisine uzatılan koltuğa oturmuş. Amerika'ya gezilere bile gidip gelmiş. İnsanın hani Atatürkçülük, hani tarafsızlık diyeceği geliyor ama paşaların bir bildikleri vardır. Ne bilelim biz? Özel sektörde iş alıyorlarsa bu da vatanseverliklerinin gereğidir. Fakat bizi biri işletiyor, bu kesin. Bir takım terslikler var, görüyorsunuz. Ama işleten kim? Kim bu adam? Aklımız karıştı, çıkamadık işin içinden bir türlü. Ne yapsak, ne etsek acaba? Belki bir çaresi vardır. Milli cephe kuruluyor. Bilirsiniz, milli takımları hep yabancı antrenörler çalıştırır Türkiye'de. Bu milli cepheyi de bir yabancı antrenör çalıştıracak herhalde. Bu yabancı antrenörü bir görsek de sorsak. Ne de olsa batılı adamdır. Rica etsek belki bizi kırmaz ve bizleri kimin işlettiğini söyler. Söyler de biz de meraktan kurtuluruz. Bizi kim işletiyor acaba? Yeni ortam 2 Haziran 1974. Ecevit'i eleştiriyoruz. Bu yazıyı yazmak için daktilonun başına oturduğumda, Bu yazı hayatımın en ciddi yazısı olacak diye mırıldandım kendi kendime. Gerçekten de öyle olacak. Bugün Türk kamuoyu önünde Başbakan Ecevit'i açıkça eleştirecek ve kendisine altından kalkamayacağı sorular soracağız. Sanırım ki üzerinde durduğum konuyu sizler de öğrenince ister istemez bize hak vereceksiniz. Evet, Ecevit'i neden eleştiriyoruz acaba? Hemen açıklayalım. Başbakan Ecevit, şimdiye kadar Sayın Cevdet Sunay'ın görüşlerinden neden yararlanmamış? Bu büyük devlet adamının askeri ve siyasi düşüncelerini neden hiç sormamıştır? Bu tarih karşısında bağışlanmaz bir suçtur. İşte biz Ecevit'i bunun için eleştiriyoruz. Sayın Cevdet Sunay hem bir eski askerdir, hem de görüş, düşünce ve kişiliğiyle bütün dünyayı etkilemiştir. Orta Doğu ve Balkanlarda haklı bir ün kazanmıştır. Bu nitelikte kaç devlet adamı yetiştirdik ki, Başbakan Ecevit bu devlet büyüğümüzden akıl almadan böyle büyük işlere girişebilir. İngilizler kiminle övünür? Churchill'le. Fransızlar kiminle övünür? General de Gaulle'le. Peki bizim son yıllardaki tek medarı iftiharımız kim? Elbette Sayın Cevdet Sunay. Öyleyse nasıl olur da Sayın Sunay'ın görüşlerini almadan böyle kararlar verebilir Ecevit? Biz kendi hesabımıza düşünüyor, düşünüyor, bir türlü Ecevit'e hak veremiyoruz. Bu sadece Cevdet Sunay'a karşı değil, aynı zamanda tarihimize karşı da yapılmış bir saygısızlıktır. Ecevit gibi siyasal düşünceleri ne olursa olsun, saygılı davranışları dolayısıyla karınca ezmez adıyla anılan ve herkesin beğenisini kazanmış bir siyasetçinin Sayın Sunay'ı çiğneyip geçmesi akıl alacak iş değil doğrusu. Yok, bu işin içinde bir iş var. Olmasa Ecevit Sayın Sunay'ın elini öpmeden, onun değerli düşüncelerini sormadan ve hayır duasını almadan imkanı yok böyle bir iş yapamaz. Türkiye'de 7'sinden 70'ine kadar herkes Sayın Cevdet Sunay'ın bu ülkede düşünen tek adam olduğunu bilir. Ecevit Sayın Sunay'ın yanında daha dünkü çocuk sayılır. Ecevit başbakan da olsa Sayın Sunay'dan öğreneceği çok ders vardır. Neden Sayın Sunay'dan ders almamıştır Ecevit? Neden? Sayın Sunay'ın bu davranışlar karşısında üzüldüğü ve İstanbul'daki mütevazi evlerine çekilerek içi kan ağlaya ağlaya olayları izlediğini içimiz parçalanarak öğrendik geçenlerde. Sayın Sunay'ın İstanbul'da Büyük Çiftlik Sokak'ta kışlık, Yeşilyurt Ürgüplü Sokağı'nda yazlık iki evi vardır. Kim bilir şimdi Yeşilyurt temsilinin yeşilliklerinde nasıl mahzun mahzun dolaşıyordur. Ecevit'in buna hakkı yok işte. Toprak işleyenin, su kullananın. Bunu anladık. İyi, pek iyi. Ya işleyen kafaları böyle boş bırakmak neyin nesi oluyor? Bunu açıklayabilir mi Ecevit? Açıklayamaz tabii ki. Konuyu ne yerinden alırsanız alın, bir bit yeniği var bu işte. Şöyle bir düşünelim. Ecevit, çevresindeki bütün insanlardan yararlanan demokratik bir anlayışa sahiptir. Önce bu nedenle Sayın Sunay'ı araması gerekirdi. Bu bir. İkincisi de şu. Sayın Sunay kolay kolay bir eşine rastlanmayacak bilgi ve kültüre sahiptir. Bu kültür ve bilgi hazinesinin kendi kendisine paslanmasına Ecevit dünyada göz yummaz. Üçüncü neden de şu. Ecevit bilindiği gibi dünyanın en saygılı adamlarından biridir. Sunay'a duyduğu derin saygı dolayısıyla da Ecevit'in Sunay'a başvurması gerekmez miydi? Fakat sonuç gün ışığı gibi ortada. Başbakan Ecevit, Sayın Sunay'dan şimdiye kadar yararlanmamış. Hatanın, ihmalin ve suçun böylesine rastlanmamıştır şimdiye kadar. Bir de şöyle düşünüyoruz. Acaba Sayın Sunay, Başbakan Ecevit'e gizli gizli taktik vermesin? Tabii bizler o kadarını bilemeyiz. Öyleyse pes doğrusu. Doğrusunu sorarsanız, biz kendi kendimize, bu işin arkasında yine Sunay var, deriz. Allah sizi inandırsın, bu kadar başarı hiç Sunaysız olur mu? Olmaz. İsmail Cemil'e Mehmet Barlas dostumuz, Sayın Sunay'ı bir kez televizyon ekranına çıkarsalar da, bu büyük devlet adamımızın görüşlerini bir kez de kendi seslerinden dinlesek diyoruz biz. Sizler ne dersiniz? Ecevit Sunay'dan gizli gizli taktik almıyorsa ortada bir şık kalıyor. Sanıyorum ki Başbakan Ecevit Sayın Sunay'ı kıskanıyor. Kıskanmasa gider bu dünya çapındaki tek devlet adamımızdan fikir alırdı. Yoksa Sayın Cevdet Sunay'ın açtığı izlerden yürümemeyi nasıl açıklarsınız siz? Bu topraklarda Sunay'ın açtığı izleri kim görmemezlikten gelebilir? Kim? Söyleyiniz. Kim? Yeni Ortam 29 Ağustos 1974 Ayrım sonu.